Ayrım 6. Cehennem Kapısı. Jack Higgins. Sayfa 83. 9. Bölüm. Francesca sıcak yemek pişirmişti. Belki de uzun bir süre içinde yiyecekleri son yemek olacaktı bu. Daha sonra Carlo ve Şabas büyük kauçuk botu şişirip dıştan takma motoru teknenin kıçına yerleştirdi. Dalgıç kıyafetlerini giymek için aşağıya indiklerinde Orsini bir masanın kenarına oturmuş, makineli tüfeği dolduruyordu. Salon koltuklarından birinin tepesi kaldırılmış, içindeki türlü türlü silahlar ortaya çıkarılmıştı. Hafif makineli tüfek, birkaç otomatik tüfek ve savaş sırasında İngiliz piyadelerinin kullandığı tipte eski bir Bren. ''Dilediğini seç, her zevke uygun çeşidimiz var.'' Şavas otomatiklerden birini garanda alıp başıyla onayladı. ''Bu bana yeter, yemer mi?'' ''Bir yerlerde bol miktarda olmalı.'' Bir araya konmuş üç kutu vardı. Birincisinde el bombaları, ikincisinde birkaç mermi kayışı vardı. Şavas bir tane alınca Orsini başını iki yana salladı. O savaş sırasında su altı sabotajları için kullandığımız bir patlayıcı. İnsanların üzerine oturması için çok iyi bir malzeme dedi Şavas. Orsini sırıttı. Yalnızca balık avı için. Kimyasal fünyeyi yumruğun kadar büyük bir parçaya yapıştırıp denize salla ve bekle. Binlercesi koşarak gelir. Patlatma yapmamız gerekebilir diye birazını yanıma alacağım. Şavas mermileri bir başka kutuda buldu. Garandı doldurup 100 mermilik mermi kayışını beline bağladı. Dalgıç aygıtlarından birini yukarı çıkarması için Carlo'ya yardım etti. Diğer ekipmanlarla birlikte her şeyi bota yüklediler. İşleri bittiğinde Orsini ve Francesca güverteye çıktı. Francesca'nın üzerinde Carlo'ya ait kolları kıvrılmış eski bir denizci gocuğu vardı. Başına köylü usulü bir eşarp bağlamıştı. Sakin görünüyordu ama rengi son derece soluktu ve gözlerinin altında mavi halkalar vardı. Bota binmesine yardım ederken Şavas onun elini sıkıp fısıldadı. ''Yakında hepsi bitecek. Sen farkına bile varmadan geri döneceğiz.'' Francesca boş boş gülümsedi ama cevap vermedi. Şavas da ardından bota binip kucağında Garrant'la bir tarafa oturdu. Orsini onları takip edip kıç tarafına oturdu. Carlo'ya bakıp sırıttı. ''Eğer her şey yolunda giderse bu akşama kadar geri dönmüş olabiliriz. Yarın şafaktan sonraya kalmayacağımız kesin.''
''Ya yolunda gitmezse?''
''Sen her zaman kötü yanından alırsın olayları.'' Orsini otomatik marşa bastı ve güçlü motor birden çalıştı. Sazların arasındaki yaban kazları panik içinde uçuştular. Sesleri birden havayı doldurdu. Carlo ipi çözerken bot hızla ileri atıldı. Şavas korkuluklardan kaşları çatık kendilerine bakan karanlık, somurtkan yüze son bir kez baktı ve bataklık etraflarını çevirdi. Sazlar iki yanlarında soluk hayaletler gibi yükseliyordu sisin arasında. Bir tek takma motorun sabit omurtusu duyuluyordu. Orsini pusulasını kontrol ederek birbiri ardına dar bir geçitten bir başkasına giriyor, sürekli olarak Francesca'nın kendisine verdiği mevkiye doğru ilerliyordu. Francesca ellerini gocuğun cebine sokmuş sessizlik içinde oturuyordu. Şavas ne düşündüğünü merak ederek onu seyrediyordu. Büyük olasılıkla kardeşini düşünüyordu. Onun ölümünü, bu korkunç kabusta hayatta kalmak için kendisinin verdiği mücadeleyi, bataklığın ağır ve nüfuz edici iğrenç kokusu burun deliklerini doldurunca aceleyle bir sigara yaktı. Bir saat kadar sonra geniş bir su yoluna girdiklerinde Orsini motoru durdurdu. ''Bana verdiğin konuma en çok bu kadar yaklaşabiliyorum.'' dedi Francesca'ya. ''Bir şey hatırlıyor musun?'' Francesca ayağa kalkıp etrafına bakındı. Tekrar oturduğunda yüzünde sıkıntılı bir ifade vardı.
''Her şey, bu kanallar hep birbirine benziyor ama buranın olmadığına eminim. Çok daha küçük bir yerdi. Kardeşimin tekneyi saklamak için sazların arasına sürdüğünü hatırlıyorum. O zaman birden o küçük gölde bulmuştuk kendimizi.''
Orsini ayağa kalkıp etrafına bakındı. Ama sesin içinde yükselen sazlar geçit vermeyen bir bariyer gibiydi. Şavas'a dönüp omuz silkti. Haritada belirlediği yer kesinlikle burası. Bu yüzden sözüne ettiği göl fazla uzakta olamaz. Gidip aramamız gerekiyor, hepsi bu. Şavas soyunmaya başladı. Umarım haklısındır. Soğuğa karşı gömleğini, pantolonunu ve ayakkabılarını çıkarmadı. Botun yan tarafından kendini suya bırakıp kanalda yüzmeye başladı. Bir an sonra Orsini de onu takip edip karşı yönde sisin içinde yüzmeye başladı. Su acı verecek kadar soğuktu. Şavas öksürürken iğrenç koku genzine kaçınca öğürdü. Sazların arasına girdi, daire çizen dar bir su kanalını takip ederek ana kanala geri döndü. Bir başka kanalı denedi, birkaç dakika sonra bir ya da bir buçuk metre derinliğinde olan küçük bir gölde buldu kendini. Karşıya sazların arasına girerek ilerlemeye çalıştı. Tam o sırada aradaki engelin karşı tarafından Orsini seslenmeye başladı. Şavas ona doğru yüzmeye çalıştı. 30 metre kadar ileride gölün kenarına geldiği sırada Orsini merkezde ortaya çıktı. İtalyan hafifçe öksürürken saçları alnına yapışmıştı. Şavas 5 kulaç derinliğindeki berrak suda yansıyan tekneye baktı. Sonra diklemesine suya daldı. Kulaklarındaki basıncı azaltmak için yutkundu. Sonra güverte korkuluğunu yakalayıp asıldı. Tekne meyilli bir şekilde çökmüştü. Kıç tarafına doğru gidip altın harflerle yazılmış olan Teresa Barry adını buldu. Enkazın genel durumuna hızla bakıp yüzeye çıktı. Biraz hava aldıktan sonra Orsini'ye sırıttı. İyi rota çizmişsin. Ruhu şad olsun, annem hep benim bir dahi olduğumu söylerdi. Orsini dönüp gölü geçti, sazların arasına girdi. Şavas da peşinden. Ana kanalda botu görebildikleri bir noktada yüzeye çıktılar. Bota doğru yüzmeye başladılar. ''Bir şansımız var mı?'' diye Francesca sordu. Orsini başıyla onayladı. ''Tam tarif ettiğin gibi. Senin verdiğin koordinatlar olmasaydı umudumuz hemen hemen hiç yok gibiydi. Bu bataklıkları bir yıl boyunca tarasak da bir şey bulamayabilirdik.'' Tekrar bota çıktılar. Motoru çalıştırıp saz duvarına doğru sürdüler. Bir an için olanaksız bir engel gibi göründü sazlar. Şavas ve Francesca bütün güçleriyle çekerken birden sazlar aralandı ve bot göle girmeyi başardı. Orsini motoru kapattı, merkeze doğru kaydılar. Francesca soluk bir yüzle yandan suya baktı. Birden titreyip başını kaldırdı. ''Uzun sürer mi?'' Orsini başını hayır anlamında salladı. ''Konumumuzu korumak için bir halat atacağız, birimiz aşağıya inecek. Şansımız varsa birkaç saat içinde buradan gideriz.'' Şavas'a döndü. ''Canın yüzmek istiyor mu?'' Şavas başıyla onayladı. ''Neden olmasın? Oradakinden daha soğuk olamaz.'' Dalış tüpünü sırtına kaldırırken rüzgar soğuk gömleğinden içeri işliyordu. Orsini tüpün kayışlarını bağladı. Francesca beyaz yüzündeki gözlerini iri iri açmış onları seyrediyordu. Şavas gülümsedi. ''Çok kolay olacak. Sen farkına bile varmadan buradan gideceğiz.'' Francesca zorla gülümsemeye çalıştı. Şavas dalgıç maskesini takıp korkuluklara oturdu, sırt üstü suya girdi. Yüzeye çıktığında Orsini ona bir halat attı. Şavas suyun altına girip hava akışını ayarlamak için durdu. Sonra tekneye doğru yüzmeye başladı. Teresa neredeyse kıç tarafı havada duruyordu. Elindeki halatı korkuluklara bağladıktan sonra dik bir açıyla gölün kumlu dibine batmış olan kabine doğru yüzdü. Teknede ve kaptan köşkünde kurşun delikleri vardı. Teresa ve Arnavut devriye botu arasındaki mücadelenin sessiz tanıklarıydı bu delikler. Teknenin aldığı direkt bir darbe salonun tavanını vurmuştu ve güverteden aşağıya inen merdiven büyük zarar görmüştü. Tek giriş yolu dar gedikti. Dalgıç tüpü metalin çentikli kenarlarına takılıp girişi oldukça zorlaştırmasına rağmen Şavas delikten geçmeyi başardı. Salon masası ayaklarını tutan bağlardan kurtulmuş, birkaç şişe ve deri yastıklarla birlikte burun tarafına doğru yüzmüştü. Madonna ya da ona benzer herhangi bir şeyden hiç iz yoktu. Öndeki kabine açılan kapıya doğru yüzdü. Bu noktada tavan gülleye benzer bir şeyle parçalanmıştı ve bükülmüş bir metal yığını kapının önünü tıkıyordu. Dönüp salondan dışarı yüzdü, gedikten yine zorla çıkıp ışığa doğru yükseldi. Bottan birkaç adım ötede yüzeye çıkıp bota doğru yüzdü. Orsini ona elini uzattı. Şavas yukarı çıkıp maskesini çıkardı. İçerisi berbat durumda. Her yer kırık dökük eşyalarla dolu. Ya Madonna? Ondan hiç iz yok. İçerideki kabine giremedim. Salonun solunda bir sürü yıkıntı var ve kapı sıkışmış.
Ama Madonna orada dedi Francesca. Şimdi hatırlıyorum. Çarpışma başladığında daha güvende olması için ranzalardan birinin altına koymuştu Marco. Neme karşı bir battaniye ve muşambaya sarılmıştı. Boyu 1,5 metre civarında.
Orsini kıç tarafındaki koltuğun altından bir paket çıkardı. Bu patlayıcıları getirmem iyi olmuş. Yolunu kendin açmak zorunda kalacaksın.
Paketi açıp içinden sosis biçiminde plastik bir patlayıcı çıkardı.
Bu yeterli olmalı. Bütün tekneyi havaya uçurmak istemeyiz.
Bir başka paketten küçük tahta bir kutu çıkardı. Her biri dikkatle plastik kılıflara sarılmış olan fünyeler vardı bu kutuda.
Bunlar bana ne kadar zaman kazandırır diye sordu Şavaz.
Tam 1 dakika. Daha uzun olanlar var ama teknede kaldı.
Çok teşekkürler dostum.
Şavaz, ne yapmayı umuyorsun? Hayat sigortama konmayı mı?
1 dakika yeterlidir. Bütün yapman gereken fünyeyi sokmak, ucunu kırıp oradan kaçmak. İstersen ben gideyim.
Gösteriş yapmayı bırak dedi Şavaz. Sen salondaki o gedikten sığmazsın bile.
Dalış tüpünün ağızlığını dişlerinin arasına alırken Francesca'nın solgun ve sıkıntılı yüzü dikkatinden kaçmamıştı. Maskesini indirip sırt üstü bottan suya girdi. Berrak suda hızla aşağı indi ve tekneye girdi. Plastik patlayıcıyı kapının dibine bir yere sıkıştırdı, fünyeyi dikkatle yerleştirdi. Bir an için patlayıcıya öylece baktıktan sonra ucunu kırdı. Fünye hemen yanmaya başlayarak havai fişek gibi kıvılcımlar çıkarmaya başladı. Dönüp merdivenlere doğru yüzmeye başladı. Dar geçitten geçerken tüp çentikli metale takıldı. Durup bir an için hissettiği panikle mücadele ettikten sonra yavaşça gedikten çıktı. Az sonra yüzeye doğru yükseliyordu hızla. Botun yan tarafında yüzeye çıktı. Orsini onu yukarıya çekti. Sesi bastırılmış bir kükreme duyuldu. Bot çalkantıyla sarsıldı. Suyun yüzeyi köpüklenirken enkaz yerinden oynadı. Kum ve çamur büyük bir leke halinde sazlara doğru ilerledi. 15 dakika beklediler. Su yavaş yavaş tekrar berrak hale geldi ve tekne görünür oldu. Orsini başıyla onaylayınca Şavaz suya girdi. Suda asılı duran ve görüşünü bozan bol miktarda kum ve çamur vardı hala. Ama durum çok ciddi değildi. Teresa'ya doğru yüzdü. Patlama girişi bile etkilemişti. Salona hiç sıkıntı çekmeden girdi. Kabin kapısının olduğu yerde yalnızca bir delik vardı artık. Orada bir süre durduktan sonra içeri yüzdü. Ranzalar hala sağlamdı ama yataklar gövdeye yapışmış, canlı bir şey gibi suda hareket ediyorlardı. Yatak örtülerini çekiştirip Madonna'yı aradı. Zaman kaybettiğini hemen anladı. Francesca'nın tarif ettiği gibi 1,5 metre boyunda muşambaya sarılı bir şey yoktu orada. Madonna ağır bir ahşap olan abanozdan yapılmıştı ama yüzebilirdi. Dalgalanan battaniyelerin arasında süzülüp onları kenara çekti. Umutsuzca arayışına devam etti ama vakit kaybediyordu. Tekrar dışarı çıkarak kıç tarafındaki korkuluğa tutundu. Orada bir deniz yaratığı gibi dalgalandı bir süre. Belki de Francesca yanılmıştı. Belki kardeşi teknenin başka bir yerine koymuştu onu. Ayrıca patlamada ortaya çıkmış olması da olasıydı. Tekrar denemeye karar verdi. Teknenin bir ucundan diğerine kadar arayacaktı. Ama önce Orsini'ye ne olduğunu haber vermeliydi. Botun birkaç metre uzağında yüzeye çıktı. Ama çıkmasıyla tekrar suya dalması bir oldu. Orsini sırtı kendisine dönük olarak dikiliyordu. Elleri başının üstündeydi. Botun biraz ilerisinde 6 düz, kıç tarafında dıştan takma motor bulunan bir bataklık teknesi duruyordu. İçinde siperlikli şapkalarına Cumhuriyet Ordusu'nun kırmızı yıldızı bulunan kirli üniformalı 3 Arnavut vardı. Adamlardan biri diğer tekneye geçmeye uğraşırken ikisi makineli tüfeklerle Francesca ve Orsini'ye gözdağı veriyordu. Yüzeye çıktığı yerde makineli tüfekler suyu köpürtmeye başlayınca Şavaz hemen suya daldı. Dalış tüpü sandalın altına sürtününce uzanıp kürekçinin oturak tahtasını yakalayıp ters çevirdi. Askerlerden biri bacaklarını havada panik içinde savurarak onun üstüne yığılınca Şavaz kolunu adamın boynuna dolayarak derin sulara çekti. Bacakları Teresa'nın korkuluklarına sürtününce canı yandı ve bir eliyle bu korkuluklara tutundu. Asker yüzünü yana çevirdi, ellerini geriye doğru savurtarak oksijen tüpünün borusunu saldırganın ağzından çekmeye çalıştı. Şavas dudaklarını sıkarak dayandı. Adamın uzuvları gözle görülür şekilde zayıflayarak ağır çekimde hareket etmeye başladı ve az sonra da mücadeleyi tamamen bıraktı. Şavas adamı bırakınca ceset yüzerek yanından uzaklaştı. Gölün dibindeki kum büyük bir bulut halinde dalgalanıyordu. Ağızlığını tekrar dişlerinin arasına alarak yüzeye doğru kulaça attı. Yukarıda korkunç bir karmaşa vardı. Kollar ve bacaklar şiddetli bir mücadeleyle savruluyordu. Bıçağını kınından çekerek mücadelenin tam ortasında yüzeye çıktı. Haki elbiseli adama saldırdı. Adam acıyla gerindi, şavası iterek yüzeye çıktı. Birkaç metre ötede 15 metrelik bir motorlu tekne bota çarptı. Francesca'nın iki askerin arasında mücadele ettiğini, yüzü kan içinde kalan Orsini'nin suda yüzdüğünü gördü. Bir asker korkuluklara doğru koşup elindeki makineli tüfekle nişan alınca, kürk yakalı koyu renk deri palto giymiş bir adam ileri atılarak namluyu yan tarafa çevirdi. Kurşunlar zararsızca havayı dövdü. ''Canlı! Onu canlı istiyorum!'' Şavas kısa bir an için Adem Kapo'nun heyecanlı yüzüne baktı, sonra balıklama suya dalıp gölün ucuna doğru yüzmeye başladı. Sazların arasına girip umutsuzca ilerlemeye çalıştı. Birkaç dakika sonra yüzeye çıktı. Arkasında heyecanla bağırışan sesleri duyabiliyordu. Derken bir motor çalıştı. Ana kanaldan karşıya geçip dar bir kanala girdi ve hayatını kurtarmak için yüzmeye başladı. 10. Bölüm. Motorlu tekne Buena Nehri'nin ana koluna girerken bir halatla kendisine bağlı olan bot peşinden geliyordu. Kıç tarafında 4 asker bir araya gelmiş sigara içerek alçak sesle sohbet ediyordu. Gölde Şavas tarafından öldürülen 2 arkadaşlarının cesedi yanlarındaki brandanın altında yatıyordu. Orsini korkuluklara kelepçelenmişti ve yarı baygın gibi görünüyordu. Tüfek dipçiğinin başına indiği yer iğreti bir şekilde sarılmıştı. Francesca Minetti'den bir iz yoktu. Ama Adem Kapo ön güverteyi sabırsızca adımlarken sigara içiyordu. Kürk yakalarını havaya kaldırmıştı. Orsini gözleri yarı kapalı onu izliyordu. Az sonra merdivenlerde bir başka adam belirdi. Orsini kadar iri yarı olan yaralı, vahşi yüzlü adamın üzerinde Arnavutluk Cumhuriyet Ordusu albay üniforması, yakasında istihbarat birliğinin yeşil rütbesi vardı. Kapo beyaz suratındaki kara deliklere benzeyen gözlerini ona doğru kaldırarak diye sordu. Albay omuz silkti. Bayan pek yardımcı olmuyor. Ufak tefek adamın öfkesi yakıcı bir alev gibi parladı.
İşe yarayacağını söylemiştin lanet olası. Bütün yapmamız gereken beklemekti. Ağımıza düşeceklerdi öyle mi? Tirana ne söyleyeceğim şimdi ben?
Adamın ne yapacağını sanıyorsun? Buradan yüzerek çıkacağını mı? Soğuk bir şekilde güldü iri adam. Onu yakalayacağız korkma. Böyle bir yerde geçireceği bir gece ödünü patlatacaktır.
Umarım haklı çıkarsın.
Kapo Orsini'ye doğru yürüdü. Ona bir an baktıktan sonra böğrüne bir tekme indirdi. Orsini bilinçsiz numarası yapmaya devam etti. Kapo dönüp yürümeye devam etti. Sürat teknesi nehirde yükselen bir kara parçasının etrafından dolaşırken Şavas sazları hafifçe araladı. Suda göğsüne kadar yükselmiş beklerken tekne 4-5 metre uzağından geçti. Eğitimli gözleri her şeyi görmüştü. Orsini, askerler, provada dikilen Kapo, ağzının kenarından sarkan sigara ağızlı. En ilginci de Taşko'nun varlığıydı. Şavas onunla son karşılaştığında tarantolu herhangi bir denizci gibi giyinmişti. Şimdi ise üzerinde Arnavutluk İstihbarat Birliği'nin üniforması vardı ki bu pek çok şeyi açıklıyordu. Onun ilerisinde güverte kabininin penceresinden dümende dikilen kiralık katil Hacı'nın başını ve omuzlarını görebiliyordu. Sürat teknesi sise karışınca durumu düşünmek için yarı ıslak kara parçasına çıktı. Bataklığın pis kokusu burun deliklerini doldururken acı soğuk içine işliyordu. Bu işte anlamsız pek çok parça vardı ama temel görüntü yeterince açıktı. Adem Kapo sıradan bir ajan değil, çok daha önemli bir adamdı. Belki de yüksek rütbeli bir Sigurmi subayıydı. Bir istihbarat albayının ondan emir alması için öyle olması gerekiyordu. Sonuç olarak ne yaptığını bilen bir adamdı. Belli ki Matano'dan doğruca Buena'ya yola çıkmıştı ve 24 saat önce yola çıkmış olması Tama'ya varıp uygun bir karşılama hazırlaması için yeterli zamanı vermişti ona. Buona Esperanza sahile yaklaştığı andan itibaren göz altında olmalıydı ve sandalı takip etmekte bataklıkları çok iyi bilen adamlar için büyük bir iş değildi. Carlo'ya ne olduğunu merak etti. Büyük olasılıkla o da Tama'ya doğru yola çıkmış olmalıydı şu ana dek. Civardaki tek büyük kasabaydı ve Capo'nun üssü olduğu kesindi. Sürat teknesinin motor sesi gitgide uzaklaştı. Şavas da suya girip onun ardından yüzmeye başladı. En fazla bir saat içinde onu aramaya başlayacaklar ve büyük olasılıkla araştırmalarını sahile doğru yoğunlaştıracaklardı. Bu şartlar altında Tama çok daha güvenli olacaktı. En azından orada nehir kıyısına dağılmış olan evler vardı. Evlerin olduğu yerde de kuru giysiler ve yiyecek var demekti. Diğerleri için de bir şeyler yapma şansı bile olabilirdi ama bu konuda fazla umutlu değildi. 15 dakika sonra oksijen tüpündeki hava bitti. Hızla yüzeye çıkıp nehirden sazların arasına girdi. Kauçuk paletlerini çıkarıp ağır oksijen tüpünün kayışlarını çözüp bataklığa gömülüşünü seyretti. Sazların arasında ilerlerken onun geçişinden rahatsız olan yaban kazları havalanırken çığlıklar atıyorlardı. Bir süre sonra daha yüksekçe bir yerde karaya çıkıp nehri sol tarafına alarak yürümeye devam etti. Çamur düzlükleri ve bataklıkların içinde ilerlemek zordu. Sürekli dar su kanallarında yüzüyor, çoğu kez beline kadar yoğun, yapışkan çamurun içine girmek zorunda kalıyordu. Tuzlu su gözlerini yakıyor, iliklerine kadar işleyen yoğun soğuk uzuvlarını hissizleştiriyordu. Gri sis perdesinin içine girince bastığı yer sağlamlaştı, kendini kum ve bataklık çimleri üzerinde yürürken buldu. Küçük bir tepecikte durdu, başını hafifçe yana eğdi, rüzgarla taşınan ağır ve keskin duman kokusunu alabiliyordu. Nehrin dar bir kolu küçük bir adayı çevreliyor ve sisin arasında ufak bir ev göze çarpıyordu. Evde herhangi bir hayat belirtisi yoktu ve dar iskeleye bağlanmış herhangi bir tekne de görünmüyordu. Büyük bir olasılıkla dışarıda tuzaklarını kontrol eden bir balıkçı ya da yaban kazı avcısının eviydi. Şavas akıntıya karşı yürürken bir yaban ördeğini rahatsız etti. Daha sonra suya girip akıntının kendisini adaya doğru sürüklemesine izin verdi. Sazların içinde karaya çıkıp bıçağını alarak dikkatle ilerledi. Ev 20 metre kadar ötedeydi. Kabaca yontulmuş kütüklerden yapılmış kötü görünümlü evin padavra çatısı ve taş bacası vardı. 2-3 cılız tavuk acınacak şekilde toprağa eşelerken onun geldiğini görünce kaçıştılar. Arka kapı birkaç kalın kontur plağın bir araya çivilenmesinden oluşuyordu. Üzerindeki zinciri çözdükten sonra kapı huysuz bir gıcırtıyla açıldı. Mutfak olduğu belli olan küçük karanlık bir odaya girdi. İçeride bir tabak dolabı, basit bir masa, kapının kenarında bir kova temiz su vardı. Oturma odası masa ve birkaç sandalye ile döşeliydi. 2 ya da 3 dolap vardı. Şöminenin önüne bir hayvan postu seriliydi. Küllerin yığıldığı taş şöminede kütükler keyifsiz bir şekilde yanıyordu. Şöminenin önüne çömelerek ellerini ateşe uzattı. Yüzünün yan tarafında serin bir rüzgar hissetti. Alçak bir ses, "Yavaş ol, ellerini ensene koy ve aptalca bir şey deneme," diye haykırdı. Şavas yavaşça ayağa kalktı. Hafif ayak sesleri duyuldu ve sert bir silah namlusu sırtına dayandı. Bir el belindeki bıçağın sapına uzanırken Şavas hızla sola dönüp silahın namlusundan kaçtı. İkisi çarpışıp yere düşerken bir umutsuzluk çığlığı duyuldu. Şavas eliyle bir darbe indirmek için sağ kolunu kaldırdı. Birden durdu. Rakibi genç bir kızdı. 19, en fazla 20 yaşındaydı. Kalın bir su geçirmez avcı ceketi, kadife külot pantolon ve dizlerine kadar yükselen deri çizmeler giymişti. Siyah saçları küçük bir oğlanınki gibi kısacık kesilmişti. Yanakları solgundu, gözleri koyu kahverengiydi. Güzel değildi ama kalabalıkta dikkati çekerdi. "İşte bu çok ilginç," dedi yavaşça ve tekrar oturdu. Kız bir an için gözleri şaşkınlıkla irileşmiş bir şekilde olduğu yerde yatmaya devam etti. Ama sonra birden bir kedi gibi ayağa fırladı. Elinde av tüfeği vardı. Bacaklarını aralayıp namluyu Şavas'ın göğsüne dayadı. Şavas hiçbir şey yapmadan bekledi. Az sonra namlu titreyip yavaşça aşağı indi. Kız tüfeği masaya dayayıp dikkatle Şavas'ı inceledi. Gözleri onun çıplak ayaklarına, vücuduna yapışmış olan giysilerine odaklandı. ''Kaçıyorsun değil mi? Nereden? Tamadaki pranga mahkumlarından mısın?'' Şavas başını iki yana salladı. ''Kaçtığım doğru meleğim ama oradan değil.'' Kız kaşlarını çatıp tüfeği tekrar aldı. ''Geh değilsin, bu kesin. Büyük şehirlerden gelen bir tosk gibi konuşuyorsun.'' Şavas Arnavutluk'taki iki ana ırk grubu arasında varlığını hala sürdüren düşmanlığın farkındaydı. Aileye ve kabileye bağlılıklarıyla kuzeyli gehler ve komünizmi yayan güneyli tosklar. İnsanın zaman zaman ön sezilerine göre hareket etmesi gerekirdi ki bu onlardan biriydi. Yüzüne en değerli özelliklerinden biri olan sevimli bir gülümseme yerleştirip ellerini kaldırdı. ''Ne gehim ne de tosk, ben yabancıyım.'' Kızın yüzünde büyük bir şaşkınlık belirdi. ''Yabancı mı? Nereden? Yugoslavya'dan mı?'' Şavas başını salladı. ''İtalya'dan.'' Kız birden anladı. ''Aa, bir kaçakçı.'' ''Öyle bir şey. Askerler bizi şaşırttı. Kaçmayı başardım. Galiba arkadaşlarımı Tama'ya götürdüler.'' Kız kaşlarını çatmış, düşünceli bir şekilde onu seyrediyordu. Şavas son bir hareket yapıp elini uzattı. ''Paul Şavas.'' ''Fransız mısın?'' ''İngilizim. Aslında ikisinden de biraz var.'' Kız kararını verip elini uzattı. ''Liri Kupi. Abbas Kupi adında bir geh şefi vardı. Kral taraftarı parti, Legaliteri'nin lideriydi. Kabilemizin başı, arkadaşlık toplantısı adı altındaki bir eğlencede komünistler arkadaşlarının çoğunu öldürünce İtalya'ya kaçtı.'' ''Enver Hoca ve arkadaşlarını pek sevmiyor gibisin.'' ''Hoca mı?'' Kız büyük bir öfkeyle ateşe tükürdü. 6. ayının sonu. Sayfa 98.